Ayrım 9. Karagöz ile boş verin beni. Ferhan Şensoy. Sayfa 121. 28. Eve en yakın lokanta gene maalesef bar bozan Fikretli. Ortadaki masasında oturmuş, ceketini sandalyesinin arkasına asmış, mütebessim şarabını yudumluyor. Barda göz aşina bey, yanında Çengel Bulmaca Nuri. Konu Dünya Futbol Kupası yarı finalleri. Temmuz'un 4'ü. Bu akşam Almanya-İtalya maçı var. Almanya daha genç diyor Fikret. Dublesi tek gibi onun Almanya'yı tutacağını anlayınca birdenbire sapına kadar İtalyan kesiliyor. Yalnız İtalya çok iyi top oynuyor. İtalya yaşlı takım diye ahkam kesmeyi sürdürüyor Fikret. Birden göz aşina bey ona, yaşlı maşlı sen kimi tutuyorsun bu akşam sorusunu yöneltiyor. Ben kimseyi tutmuyorum, ben Fenerliyim. Niye soruyorsun ki diye yanıtlıyor Fikret. Kimi tutacağıma karar vereceğim. Sen kimi tutuyorsan ben öbür takımı tutacağım da. Çengel Bulmaca Nuri, dublesi tek gibi ve Ambül buna çok gülüyorlar. Hava serinledi, gökyüzü bulutlandı, yağmura dönebilir. 15 gün sonra tatile gideceğim Ayvalık'a. Kumruların Ramazan'ı başlıyor. Bu ay oruçluyuz kuşlarım. Fikret hareketlendi, ayağa kalktı. Yaşasın gidiyor diye sevinirken sandalyenin arkasına astığı ceketini giyip yeniden oturdu. Serinleyen havadan ötürü üşüntülendi. Gider mi hiç? Niye gitsin? Almanya-İtalya maçını izleyip ahkam kesecek. Evde kendi kendine izlerse ahkamı kime kesecek? Ayrıca evde garson da yok. Maçın en heyecanlı yerinde içkiyi kim getirecek? Karısından istese, yeter içme artık Fikret, soğuk savaşı yaşanacak. O anda benimle aynı şeyleri düşünmüş olmalı ki, kıçını bir güzel yaydı sandalyeye Fikret. İnce uzun, hoş bir genç kadın girdi kapıdan. Uzun siyah elbisesinin yapıştığı bedeni oldukça güzel. Yanlış bir yere girmiş gibi duraladı. Sonra yeniden yürümeye başladı siyah uzun topuklu ayakkabıları. Ayak bilekleri ince, sol ayak bileğinde bir altın zincir var. Hangi masaya oturayım gibisinden bakınırken göz aşina bey kendine az biraz yüksek gelen, oturduğunda ayaklarını yere değdiremediği bar sandalyesinden sıçrayarak yere iniş yaptı. Kadının yolunu keserek sanki müessese yetkilisiymiş gibi, "Buyurun hanımefendi, sizi şöyle bara alalım. Bu barda epeydir böyle bir güzel bayan eksikliği görülüyor." diyerek reveransla karışık bir buyur etme hareketinde bulunarak yanındaki boş yeri gösterdi. Kadının tereddütünü geçirmesine fırsat kalmadan Fikret ayağa kalkarak olaya maydanoz oldu. "Hanımefendinin kıyafeti çok şık. Özür dilerim hanımefendi, hoş geldiniz. Kıyafetten anlarım. Çıkışım Vakko. Kıyafetiniz çok şık fakat o kıyafet bir bar sandalyesine tünemek için yapılmamış, giyilmemiş. Buyurun masama oturun, şeref duyarım." "Teşekkür ederim, yalnız oturmak istiyorum." deyip kararlı adımlarla bana doğru ilerledi siyah uzun topuklu ayakkabılar. Tam karşımdaki masaya bana dönük olarak oturdu. Aramızda sadece birbirine ters dönmüş iki boş sandalye var, aynı masada gibiyiz. Göz göze geldik, gözlerini kaçırdı. Beyin teyakkuz durumuna geçti, çük heyecanlandı, hareketlendi. Kumral saçları kısa kesilmiş, neredeyse makyajsız, ojesiz, olduğu gibisiyle güzel bir genç kadın. Tedirgince etrafına bakındı. Ambülü çağırdı, portakal sulu vodka söyledi. Boynundaki ince altın zincirli gerdanlıkla oynamaya başladı. Çükte devingenlik hızlandı. Anında beyinden fırça yedi, küskünce sündü cinsel organ. "Almanya mı alır, İtalya mı?" diye Ambül'e fikrini sordu Fikret. "Birazdan izleyeceksin, kimin aldığını göreceksin. Ambül'ün fikrinin ne önemi var? Niçin senin konuşacak hiçbir şeyin yok Fikret?" "Terasın arkasındaki binanın çatısında Karagöz ve boş verin beni'yi görüyorum. Bana mı öyle geliyor? Oradan dikkatlice beni kesiyorlar." "Bizimki değil mi bu?" diye guruldadı Karagöz. "Evet, bu guruldama o guruldama. Masamdaki ekmek tabağından bir dilim aldım. Hızla önümdeki tabağa un ufak ettim dilimi. Terasın ortasındaki boşluğa fırlattım." Sanırım bizimki, bak yem attı diye guruldayarak inişe geçti boş verin beni. Terasa kondu. Başını dört bir yana çevirerek sağına, soluna, önüne ve arkasına baktıktan sonra ekmek kırıntılarını yutmaya koyuldu. Karagöz pır diye indi yanına. Bir dilim ekmek kırıntısını kısa sürede silip süpürdüler. Hızla uçtular gökyüzüne. Bir teşekkür etmeden uçup gittiler. Ulan size ara öğün kıyak çekiyoruz. Beklediğimiz çok bir şey yok. Bir teşekkür ederim diyeceksiniz, o kadar yani. Guguk guk guguk guk. Kuşları seviyorsunuz galiba diye beni uyandırdı yüksek sesli düşümden sol ayak bileği altın zincirli kadın. Severim evet, ama bunlar özel, benimkiler. Gülümsedi kadın. Ne diyeceğini pek bilemez bir ifadeyle yüzüme baktı. Buraya sürekli geldiğiniz için ekmek vermenize alıştılar herhalde. Yok yok, onlar benim evde yaşıyorlar. Benim evlatlar bunlar, daha 3 aylıklar. Buraya gezmeye gelmişler. Beni görünce inişe geçtiler. Tombiş olanın ismi Karagöz, daha narin olanı boş verin beni. Anlıyorum diye yanıtladı genç kadın, hiçbir şey anlamadığını belirten bir bakışla, dudağında zorlama bir gülümsememsilik. Belki çok güzel değil ama alımlı, çok hoş bir kadın. İsterim ben böyle bir kadın arkadaşım olmasını ve fakat kadınlar konusunda biraz çekingenim. Bir kadına asılmayı bilmiyorum. Ondan hoşlandığım zaman ne yapmam gerektiği konusunda çok acemiyim. Hıyar gibi kumruları anlattım, benim manyak olduğuma karar verdi. Hemen diyalog kur düşüncesini salgıladı beyin. Nasıl, ne diyeyim yani? Sürüncemesinde kaldı ağız. Kulaklar pür dikkat kesildiler, çük donda fırdolanmaya başladı. Basireti bağlanan dudaklar kıpırdamadılar. Uzun ince parmakları çok güzel kadın çantasından cep telefonunu çıkardı, tıklamaya başladı. Bir mesaj okudu, güldü, gülümseyerek yanıt yazmaya koyuldu. Sadece baş parmağını kullanarak acayip hızlı yazıyor. Belli ki mesajperverlerden. Ben bir cümleyi 5 dakikada yazıyorum. Ambül genç kadının masasına yeni bir portakal sulu vodka ve bir tabak meyve getirdi. Kadın şaşkınlıkla Ambül'e baktı. Ben meyve istemedim. Vodkam da henüz bitmedi. İkram efendim, beyefendinin ikramı diye sırıtarak eliyle Fikret'i gösterdi Ambül. Hayır, böyle bir şeyi kabul edemem. Beyefendiyi tanımıyorum. Alın bunları onun masasına götürün lütfen diye yanıtladı genç kadın. Ambül şaşkınlıkla meyve tabağını ve vodkayı aldı, götürüp Fikret'in önüne koydu, kulağına bir şeyler fısıldadı. Fikret bozularak ayağa kalktı, ceketini ilikledi. Meyve tabağını bir eline, vodkayı öbür eline aldı. Bir araba vapuru gibi yanaştı genç kadının masasına. Uzman şef garson tavrıyla gayet kibarca koydu meyve tabağını ve vodka kadehini kadının önüne. Gülümseyerek, ''Bir yanlış anlaşma oldu herhalde hanımefendi. Burada adettir, ilk defa gelenlere ikramda bulunulur. Oturabilir miyim?'' deyip, kıçını kadınla benim aramdaki kadına dönük sandalyeye koyuyordu ki, hayır diye yanıtladı kadın sertçe. Fikret sandalyeye koyamadığı kıçını toparladı. Hayır pardon, siz çok yanlış anladınız. Bir kötü niyet yok. Size müsaadenizle çok kısa bir şey anlatmak istiyorum diyerek kıçı yerleştirme eğilimi gösterdi kadının karşısındaki sandalyeye. Kıçı sandalyeyle temas eder etmez de Ambül benim içkimi bu masaya getir diye seslendi. Kadın çantasını, cep telefonunu kaparak kalktı masadan, hızlı adımlarla barın ucundaki kasaya ulaştı, hesabını sordu. Bir banknot attı dublesi tek gibinin önüne, paranın üstünü beklemeden çıktı gitti hızla eve en yakın lokantadan, hayatımın kadını, zurna Fikret'in yüzünden. Fikret şapşallaşmış bir sarhoş ifadeyle bana döndü. Ne oldu yani? Ne yaptık şimdi biz bu kadına? Daha ne yapacaksın Fikret? Önüne gelene zart diye asılıyorsun yahu. Olacak işi bozdun. Belki evlenecektim onunla. Belki o benim hayatımın kadınıydı dedim. Manyak mısın sen dedi Fikret. Beyin yorum yapmadı. 29. Sabah erkenden guruldamalarıyla uyandırdılar beni. Gözümü açtım, pencere denizliğinde beklentideler. Kalksana abi, yem versene abi demek istiyorlar. Evde ekmek kalmamış, çıktım gazete aldım, bakkala uğradım ekmek aldım. 3 günde bir ekmek alırken her gün almaya başladınız, hayrola misafir mi var? Biçiminde soruşturmaya geçti meraklı bakkal. Sokakta ne olup bittiğini ayrıntısıyla bilmezse huzura eremiyor. Üstten tek düğmesi kopuk, tost kokusu sinmiş koyu mavi gömleğinin torbaya dönmüş ceplerine sokmuş ellerini, bir başkomiser edasıyla yanıt bekliyor. Sana ne lan demek geçti içimden, onu demedim. Evet, 2 terörist arkadaşım var, aranıyorlar, onları barındırıyorum da diyebilirdim. Fakat ciddiye alır hemen karakolu arar, bizim sokağın amiri olarak. Kumrularım var, nüfusuma kayıtlı. Babaları olmam çok saçma çünkü annelerini tanımıyorum. 1-2 kez göz göze gelmişliğimiz var. Ortada yok onları yumurtlayan haspa. Çocuklar üstüme kaldı diye yanıtlamayı daha uygun buldum. Bu yanıtımı hiç ciddiye almayan meraklı bakkalın kuşkucu bakışlarından sıyrılıp çıktım dükkandan. Eve geldim, sıkı ekmek ufaladım 2 pencere denizliğine. Bir üst kat penceresinin denizliğinden sofranın hazırlanışını tarassut ediyorlar. Çok ekmek ufaladım çünkü bu akşam yokum. Hepsini yemeyin yoksa yarın sabah aç kalırsınız. Birazını yarına saklayın. Ben yarın akşam geleceğim. Ama siz akşam eve uğramıyorsunuz disiplinsiz çocuklar. Ha işte şöyle, her gün şöyle donatsana şu sofrayı diye sevinçle guruldadı Karagöz. Elinin ayarı yok. Kimi gün bir avuç veriyor, kimi gün bir tabak veriyor. Şikayetengiz gurultularını üretti boş verin beni. Kimi gün hiç pencereyi açmıyor, kayboluyor, pat ertesi gün ortaya çıkıyor diye guruldadı Karagöz. Bir üst kat penceresinden mutfak penceresine uçtu. Gurultulara ve kanat seslerine gıcık olan çıt istemem hanım zart diye açtı mutfak penceresini. Kumrular ürküp bir üst kata kaçtılar. Aynı şikayetten muzdarip genel giderlere katılmam bey de penceresini açınca tamamen huzurları kaçan kuşlar, teras benim beylerin banyo penceresine sığındılar, kuş bakışı inceliyor aydınlık boşluğunu. Birbirlerini gören çıt istemem hanımla genel giderlere katılmam bey anti kumrusal bir söyleşiye giriştiler. Ne olacak bu kumru konusu? Bilemiyorum fakat çok sinir bozucu. Sabahın köründe bunların gurultusuyla fırlıyorum yataktan. Aynen. Ne yapacağız? Yönetime şikayet edelim. Kimse evinde hayvan beslemesin. Bunlar kim diye sonu soru işaretli bir guruldamada bulundu boş verin beni. Bizi sevmeyen gıcık yaratıklar diye yanıtsal gurultular çıkardı Karagöz ve kanat çırpıp aşağı süzüldü. Çıt istemem hanımın mutfak penceresine kuvvetlice sıçtı. 30. Biraz önce geldim. Eve en yakın lokanta Fikretsiz. Oh, oturdum her zamanki yerime. Sağımdaki masada genç bir çift var, pek konuşmuyorlar. Sanki az önce kavga etmişler gibi bir suskunluk egemen masaya. Açık yeşil etek üstüne önden fermuarlı gri eşofman giymiş spor ayakkabılı genç kız, önündeki kutu birayı evirip çevirirken birden bozdu suskunluğu. Sen bu ilişkiyi nasıl tanımlarsın? Güzel bir ilişki, bundan mutluyum, güzel bir arkadaşlığımız var, diyerek kutu birasını dikledi, sigara yaktı, blue jean'i kıçından düştü düşecek, blue jean montu sanki kendisine küçük gibi, kocaman ayaklı oğlan. Dublaj abi girdi kapıdan, birlikte tatil projeleri yaptığı saçı kızıl boyalı kadınla, barın karşısında bir masaya oturdular. Henüz tatile çıkamamışlar. Tatil durumları karanlık gibi görünüyor. Sen tanımıyor musun onu? O zaman gelmem ben oraya. Direkt Seferihisar'a geçeriz. Türünde geçiyorduk, uğradık sürpriz biçiminde. Ona buna misafir bir tatil planı içinde oldukları anlaşılıyor. Karşısındaki kadını da ne kadar tanıdığı meşkuk. Ambul bana şarap ve peynir getirirken sağımdaki masaya da 2 kutu bira sunuyor. Aynı anda açıyorlar biraları spor ayakkabılı genç kızla kocaman ayaklı oğlan. Aynı anda dikliyorlar kutuları. Bira kutusunu masaya bırakır bırakmaz söze giriyor açık yeşil etek üstüne önden fermuarlı gri eşofman giymiş kız. Sen bu ilişkiyi hak etmiyorsun Muratcan. İlişkiyi hak etmek mi lazım diye sordu Muratcan, kıçından düşen blue jean'ini belinden yukarı çekerek. Elbette diye yanıtladı. Gri montunun fermuarını indirip çıkarmaca oynayan spor ayakkabılı genç kız. Dondurma gibi yani diye güldü Muratcan. Ne dondurması? Çocukken dondurma istediğimde onu hak etmem için yapmam gereken bir sürü şey, uymam gereken kurallar vardı. Yoksa dondurma yok. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Muratcan? Niye dalga geçeyim Öznur? Az önce çektiğim oh boşa gitti, sevincim kursaktan aşağıya iner ayak girdi kapıdan. Ne olur Fransa Portekiz diye açtı oturumu bağır bozan Fikret. Diyaloğa girmemek için hiç ses çıkarmadan dudak büktüm. O diyalog aramıyor ki zaten monoloğuna başlıyor. Zidane futbolu falan bırakmaz, Fransa onu bırakmaz. O Saint Etienne'den gitti zaten Real Madrid'e diyerek geldi. Tam karşımdaki masaya demir attı, ceketini çıkardı, sandalyesinin arkasına astı, çöreklendi karşıma bir kabus gibi. Konu hakkında bilgim olmamasına karşın başımla onayladım. En kısa diyalog ve anti-diyalog yollarını deniyorum. Yokum Fikret, burada değilim diye bağırmak istiyorum. Eğer o benden önce gelmişse ben onunla faça façaya açılara oturmuyorum, sırt sırta yeğliyorum ve fakat o benden sonra gelirse şak karşımdaki masaya yüzü bana dönük olarak oturuyor. Bu en tehlikeli konum. Diyaloğa barikat olarak hemen cep telefonumu çıkarıp rastgele bir numarayı arıyorum. Telefonu kulağıma götürüp başımı ondan çok öte yanlara çeviriyorum. Fikret ambulün derhal sunduğu viskisinden fırt alıp dublesi tek gibiye sürdürüyor anlatısını. Bence Fransa alır maçı. Dublesi tek gibi her zaman onun tuttuğu takımın rakibini tutmaktan hoşlandığı için Portekiz canavar gibi diye karşı tribündeki yerini belirliyor. Hangi numarayı tıkladığımın farkında değilim. Bir ses alo diyor. Son görüştüğüm numarayı tıkladığım için hiç gereği yokken teyzemi aramış bulunuyorum. Merhaba, nasılsın teyze? İyiyim, hayrola bir şey mi oldu? Yoo, hafta sonu tatile çıkacağım da. Siz de gidiyorsunuz herhalde. Evet, Çınarcık'a gideceğiz. Sabah konuştuk ya. Evet, konuştuk da belki bir daha arayamam diye şey yaptım. Size iyi tatiller, Feridun enişteye selam, iyi akşamlar deyip kapatıyorum. Gereksiz telefon görüşmeleri yapmama sebep oluyor bu Fikret. Sus, kes ve içkini iç. Ben sana bir şey anlatıyor muyum? Anlattığın hiçbir şey bilmediğimiz, bize yabancı, daha önce anlatmadığın yeni bir şey değil. Anlatışın her zamanki gibi kötü ve yıpratıcı. Cümlenin sonunu ağzından alabilmek için hepimiz elimizde çek mantarla bekliyoruz. Yeter yahu. Üstelik bunları hiç söylenmemiş yeni şeyler dile getiren bir Mevlana edasında gerinerek ağır ağır anlatman çıldırtıcı. Kendisine bütün bunlar söylenemediği için gülümsemeli kadeh kaldırışlarla sineye enfiyeliyoruz kafamızın ırzına geçilişini. Tanımadığım yaşlı bir adam geldi, Fikret'in kulağına bir şeyler söyledi. Hemen toparlandı bizimki. Özür dilerim arkadaşlar, görüşürüz diyerek çıktı gitti. Güle güle, özüre falan gerek yok. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüzmüş. Ne görüşeceğiz? Neyi görüşeceğiz? Görüşmemek üzere diye bağırmak istiyorum ardından. Bağırmıyorum elbette. Sahte gülücüklü baş sallamalarla yol ediyoruz onu. Hepimiz derin bir oh çekerek. Ne yapacağız yani bu ilişkiyi hak etmek için diye sordu Muratcan. Çalışacaksın, çaba sarf edeceksin diyerek saçlarını savurdu Öznur. Tamam da tam olarak ne yapacağım yani? Bütün dersler pek iyi bir karne mi getireceğim? Evet, aşağı yukarı diye gerinerek arkasına yaslandı Öznur. Tamam da ilkokulda değiliz ki. Sen benim velim misin, öğretmenim misin? Ne oluyoruz kızım? Deyince Muratcan zart diye gri montunun fermuarını en yukarı çekip ayağa kalktı. Anlaşıldı Muratcan deyip hızla kapıya yöneldi spor ayakkabılar. Muratcan peşinden seyirterek kıçından düşen blue jean'i çekerek hesap ödemek üzere kasaya ulaştı. Hesabı sordu, bir banknot attı. Üstünü beklemeden blue jean'ini iki eliyle sıkıca yukarı çekip hızla çıktı kapıdan. Seferihisar'daki yeğeninin adı neydi diye sordu dublaj abi birlikte tatil projeleri yaptığı saçı kızıl boyalı kadına. Yeğenim değil arkadaşım Sema. Her neyse işte direkt Sema'ya gidelim biz. Evi deniz kıyısında mı? Bilmiyorum daha önce hiç gitmedim dedi. Kendisiyle tatil projeleri yapılan kadın. Muratcan alı al moru mor, kanter içinde blujinini belinden yukarı çekerek koşar adım girdi kapıdan. Az önce oturduğu masaya seyirtti. Orada unuttuğu cep telefonunu aldı. Kimi numaralar tıklayarak ambule eliyle selam vererek blujinini çekerek hızla çıktı kapıdan. Seferihisar'da motel ayırtmak gerek dedi üzüm yiyen kendisiyle tatil söz konusu kadın. Birden kadehini elinden masaya bıraktı dublaj abi. Ne moteli? Sema'da kalmayacak mıyız? Sanmıyorum. Evi müsait mi bilmiyorum. Motelde kalacaksak niye Seferihisar'a gidiyoruz? Evinde kalmayacaksak niye Sema'ya gidiyoruz? Diyerek sinirle birkaç üzüm tanesini aynı anda attı ağzına dublaj abi. 31. Bulabildiğimin en büyüğü, kubbeli mubbeli, nazarlıklı bir kuş kafesi aldım Mısır çarşısından, attım taksiye. Beyoğlu'na gideceğiz. Neresine? Tarla başında bir yerde ineceğim yani. Tamam abi diyerek vites değiştirdi, saçı başı dağınık genç sürücü. Ulaşım tıkanmış durumda. 15 dakikada Eminönü'nden Eminönü'ne ulaştık. Hiç Emin arkası dolaşmadan hareket ettiğimiz noktadayız. Kanarya merakınız mı var diye sordu. Kuşlarım var. Ben kanaryanın hastasıyımdır abi. 2 tane kanaryam vardı. Bülbül gibi şakıyorlardı. Geçen sene biri pat diye öldü. Çok fena oldum abi. Öbürü de fena oldu. O gün bugündür kesti ötmeyi. Çok hassas oluyor bu kanaryalar, diyerek sertçe vites değiştirdi. Evet kuşlar çok hassastırlar. Benimkiler yavru 4 aylık falanlar işte. Yumurtadan mı yetiştirdiniz? Evet. Helal olsun, o en hasosu işte. Cermen mi seninkiler? Cermen ne diye sordum. Kanaryanın en iyi cinslerinden biri. Ondan bir üstünü sadece tropikal iklimde yaşayan bir kanarya, diye gene gürültüyle arabayı sarsarak vites değiştirdi. Benimkiler kanarya değil, kumru. Kumru mu? Diye bildi. Dikiz aynasından şaşkın şaşkın beni incelemeye koyuldu. Özgün bir tür, ev kumrusu. Kumrunun en iyi cinslerinden biri, ondan iyisi sadece Yeni Zelanda'da yaşayan bir kumru türü ki, onun da üstünlüğü bir heceden ibaret. Guk guruk gu, guk guruk yerine, guk kuruk kuruk kuruk guk kuruk kuru diyor. Başka bir üstünlüğü yok yani deyince sustu. Sigara içsem rahatsız olur musunuz abi? Yo buyur yak. Sigarasını yaktı. Trafik rezalet yürümüyor. Köprüyü geçtik Karaköy'de kala kaldık. Arabaların arasında su, keten elva, cep telefonu doldurgacı, çiçek, dondurma satan tipler oluştu. Genç, zayıf, birkaç günlük sakallı esmer adam taksinin açık camından bana doğru bir doldurgaç uzattı. Buyurun abi çok ucuz. İstemem. Çok ucuz ama diyerek daha da yaklaştırdı doldurgacı burnuma. İstemem, gereksinimim yok, cep telefonu kullanmıyorum derken cep telefonum çaldı. Hiç üstüme alınmadım. Cep telefonunuz çalıyor galiba abi dedi kanarya sever sürücü. Mecburen çıkarıp açtım. Ablam. Benim ihmalim yüzünden canım kısmeti kaçırmışız. Bu böyle devam edemezmiş. Ben evlenmeden ölürse gözü arkada gidecekmiş. Neyse ben talihliymişim. Daha iyi başka bir kısmet çıkmış. Çok güzel değilmiş ama çok zenginmiş. Kanlıca'da boğaza nazır 3 katlı köşkü varmış. Çok genç değilmiş ama çok alımlıymış. Benden 2 yaş büyükmüş. Ama daha genç gösteriyormuş. Çok bakımlıymış. Kocası trafik kazasında ölmüş. Bir ayağı biraz aksıyormuş ama bu ona yakışıyormuş. Bu bana vuran bir piyangoymuş. Elimi çabuk tutmam lazımmış. Taksideyim abla sonra ararım diye bir ara sözünü kesip kapatabildim. Delirtecek beni ablam. Benim ayak aksamıyor, düğünde gelin hanımla kol kola yürümemiz çok zor olur. Kafes çok güzel. Umarım sevecekler. Sudanlığı var, yemdanlığı var, 3 kat tüneyi var. Küçük, bunaltıcı, daraltıcı bir şey değil, oldukça geniş. Taksinin arka koltuğunda benden fazla yer işgal ediyor. Üstelik bununla sadece İstanbul-Ayvalık arası yolculuk yapacaklar. Sonra Cunda Adası'nda pansiyonun balkonu merkez olmak üzere Ege keşfine çıkacaklar. Onları da tatile götürüyorum işte. Kafeste mi yaşıyor yani senin kumrular abi diye sordu sürücü. Yaşayacaklar, öğrenecekler, alışacaklar. Hiç kafeste yaşayan kumru duymadım abi. Sürekli kafeste yaşamıyorlar. Bir yerden bir yere seyahat ederken yolculuk sırasında kafeste bulunacaklar. Onların kanadı var abi, niye kafesle seyahat etsin? Ayrıca benim bildiğim kumru kafese girmez. Onlar senin bildiğin gibi kumrular değil diyerek susturdum. Kumrulardan hiç anlamayan kanarya manyağı salak sürücüyü. Şişhaneye saptık, akmaya başladı trafik. Sen kumru yumurtasını nereden buldun abi? Diye sordu kanarya manyağı. Dikiz aynasından gözünün içine pis pis bakıp gülümseyerek yanıtladım. Yumurtladım. 9. ayrımın sonu. Sayfa 139.